Ayrım 11. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 129. Bölüm 3. 13 yıl hapis. Bir komplo mu? Ankara'ya döndükten sonra Nazım'ın düşmanları kendisine karşı büyük bir komplo düzenlemeye kalktılar. Kimlerdi bunlar? En başta Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak geliyordu. Mareşal'in Nazım'a doğrudan bir komplo düzenlediği söylenemezdi ama çevresindeki bütün sol düşmanları, komünizm karşıtları onun bu olumsuz tutumundan cesaret aldılar. Nazım'ı tutuklamak için planlar hazırlandı. Nazım'ın TKP ile ilişkisini kesmiş olduğunu biliyorlardı. Ama Nazım tek başına bir tehlike sayılıyordu. Onu komünist akımın öncüsü yerine koyuyorlardı. En çok korktukları şey de komünizmin orduya sızmasıydı. Nazım bir gün Nişantaşı'ndaki İpek Film Stüdyosu'nda çalışırken tanımadığı bir gençle karşılaştı. Harp okulu öğrencisi olan bu genç askeri okul giysisiyle gelmişti. Kendisini tanıttı. Adının Ömer Deniz olduğunu söyledikten sonra şöyle dedi. Üstad, hapisten kurtuldunuz, geçmiş olsun. Ben Harbiye'de okuyorum, sol fikirliyim, polis hafiyesi değilim, bana inanın. Harbiye'de başka arkadaşlarım da var. Hepimiz Kuleli Lisesi'nden beri sizin yazılarınızı ve şiirlerinize hayranız. Sizin düşüncelerinizi paylaşıyoruz, bize yol göstermenizi istiyoruz. Nazım bu sözleri şüpheyle karşıladı. Karşısındaki gencin hiç de güven verici bir havası yoktu. Bunun bir tuzak olduğunu düşündü ve soğuk bir sesle, ''Kardeşim'' dedi, ''içeride çok işim var. Kusura bakma, seninle meşgul olamayacağım.'' ''Nazım Bey, beni yanlış anlamayın. Bana itimat edin. Sizden yararlanmak istiyoruz. Ne olur beni kırmayın.'' Nazım büsbütün huzursuz oldu, genci kapı dışarı etti. ''Sizinle uğraşacak vaktim yok. Lütfen beni rahat bırakın.'' Nazım, polisin bu gence askeri üniforma giydirerek bir provokasyon hazırladığı kanısındaydı. O böyle oyunlara alet olacak insan değildi. Delikanlı kapıdan dışarı çıkar çıkmaz Nazım telefona sarıldı, emniyet müdürlüğünü buldu. Ben Nazım Hikmet dedi. Bir bu eksikti. Şimdi de genç polisleri askeri üniformayla başıma musallat ediyorsunuz. Ben askerlere komünizmi öğretecek adam değilim. Yetti artık. Benimle uğraşmaktan vazgeçin. Birinci şube şefi bu sözlerden hiçbir şey anlamadı. Hemen müdüre giderek durumu anlattı. Müdür de bir şey anlamadı. Onlar böyle bir öğrenciyi Nazım'a göndermiş değillerdi. Bu ne demekti böyle? Demek ki bir askeri okul öğrencisi Nazım'dan yardım istiyordu. Bu olağanüstü bir olaydı. İşe Milli Emniyet el koydu, Nazım yeniden sıkı takibe alındı. Nazım daha sonra bu olayı İhsan İpekçi'ye anlattı. ''Çok iyi etmişsin Nazım'' dedi. ''Bunda bir iş var. Aman dikkatli ol, böyle oyunlara gelme.'' ''Bilirim gelmezsin ama yine de benden söylemesi.'' Aradan birkaç ay geçti, herkes şeker bayramı hazırlıklarına girişmişti. Nazım da eve bayram şekeri, çocuklara da hediye almak üzere eşiyle birlikte çarşıya çıkmıştı. Eve dönünce ne görsün? Üniformalı genç yine karşısında. Bu kez de sivil giyinmiş. Kendisini bekliyor. Nazım delikanlıyı görür görmez tanıdı. Polisin evine kadar girdiğini düşünerek, ''Ben yokken buraya nasıl girdin?'' diye şaşkınlığını belirtti. ''Evdeki kadın bana kapıyı açtı. Siz yoktunuz ama nasıl olsa beni evden kovmazsınız.'' diye düşündüm. ''Kovmam elbette ama böyle habersiz gelen misafirden de pek hoşlandığımı söyleyemem. Yine benden ne istiyorsun oğlum? Geçen sefer sana bu işlerden hiç haz etmediğimi anlatmıştım.'' Ömer Deniz soğukkanlılıkla, ''Nazım ağabey, biz sizi çok seviyoruz. Ne olur bize devrimin yollarını gösterin.'' dedi. Delikanlı ayakta dikiliyordu. Nazım da ona hiç buyur otur falan demeden ters ters bakıyordu. Ömer Deniz bu kez de, ''Nazım ağabey'' dedi. ''Yarın subay çıkınca biz askerlere komünizmi nasıl anlatacağız? Onu söyleyin.'' Nazım bu tür provokasyonlardan çok çekinirdi. ''Oğlum'' dedi. ''Askerlere anayasadaki altı okun ne anlama geldiğini anlatın yeter.'' Haydi bakalım, benim işim gücüm var, seninle uğraşamam. Ömer Deniz, Nazım'ın güvenini kazanamamıştı. O bu delikanlının kesinlikle polis olduğu kanısındaydı. Harbiye öğrencisinin bu ikinci girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ama olay hiç de Nazım'ın düşündüğü gibi değildi. Ömer ve arkadaşları gerçekten Nazım'a inanıyor ve ondan yardım istiyorlardı. Harbiye'deki solcu öğrencilerin düşünceleri daha Kuleli yıllarında oluşmuştu. Ama onların karşısında bir de milliyetçi öğrenci grubu vardı, solcuları adım adım izliyordu. Onların tutuklanması için deliller topluyor ve okul dışı ilişkilerini keşfetmeye çalışıyorlardı. Emniyet yeterli koşulların bulunduğuna karar verir vermez Harbiyeli öğrencileri tutukladı. Nazım bunu gazetelerde okuyunca telaşlandı. Evine gelen gencin ajan olmadığını anladı. Eğer onu izlemişlerse sıra belki kendisine de gelecekti. Bir ara gizlenmeyi düşündü, sonra bundan vazgeçti. Çünkü Harbiyeli ile hiçbir ilişki kurmamış ve ona yüz vermemişti. Aradan iki hafta geçti, geçmedi. Nazım'ın korktuğu başına geldi. Polisler bir sabah kapıya dayandılar. Ellerinde tutuklama tezkeresi vardı. ''Sizi götürmeye geldik.'' dediler. ''Nereye?'' ''Müdüriyete.'' Nazım çantasını hazırladı. Ne kadar tutuklu kalacağı hiç belli olmazdı. Piraye telaşlandı. Zaten evlendiğinden beri hep huzursuzluk içindeydi. Eşinin eylemlere karışmadığını biliyor ama yine de huzursuz oluyordu. Hava kurşun gibi ağırdı. O sabah Nazım Piraye'yi teselli etmeye çalıştı. Biliyorsun dedi, ben hiçbir şeye karışmadım. Öğrencilere de güvenmedim. Merak etme, bundan bir şey çıkmaz, bir iki gün sonra eve dönerim. Piraye'nin gözleri yaş içindeydi. Günlerden 17 Ocak 1938'di. Ne sorgu ne sual. Nazım ertesi gün elleri kelepçeli olarak trenle Ankara'ya gönderildi. Başına geleni bir türlü anlayamıyordu. Kendisini askeri cezaevine kapattılar. Taş bir oda, yer çimento, pencereler camsız, yağan kar içeri giriyor, ne yatak ve ne battaniye. O ayazda yere kıvrılıp yatacaksın. Tek kişilik hücredesin, konuşacak tek kişi yok. Nazım o hücrede büyük acılar çekti. 28 Ocak'ta Piraye'ye şöyle diyordu. Seni dehşetli göresim geldi. Çocukların burnumda tütüyor. Herhalde suçluluğum, er geç meydana çıkacak ve sizlere kavuşacağım. Üzülme. Nazım suçsuzdu ve buna inandığı için de özgürlüğe kavuşacağına kesinlikle inanıyor ve şöyle diyordu. O kadar hiç, o kadar boş, manasız, öyle haksız yere tutuklandım ki çok acı çekiyorum. Sinirlerimin dizginini ele almasam çıldıracağım. En küçük bir hak ve adalet mevhumu benim ne kadar suçsuz olduğumu ortaya çıkaracaktır. Piraye de Nazım'ın niçin tutuklandığını bir türlü anlayamıyor ve şöyle diyordu. Eve bir çocuk geliyor, zorla içeri giriyor, sonra ev sahibi geliyor, 5 dakika sonra onu kapı dışarı ediyor, sonra da kendisi hapse giriyor. Anlayamıyorum, üzüntüden öleceğim. Piraye, o harbi öğrencisi eve geldiği zaman evde onu 2 kişi karşılamış. Niye onların ifadesini almadılar? Harbiyeli onları kandırıp içeri girmiş. Bir şeyler yazmaya hazırlanırken biz gelmişiz. Zaten evde olsak o adamı içeri almazdık. Çıldıracağım. Niye bunları araştırmıyorlar? Nazım neden ve nasıl suçlandığını bir türlü anlayamıyordu. Sorguya çekildiği zaman ona stüdyoda kendisini görmeye gelen gencin kimliğini sormuşlardı. O da bu gencin adını bile bilmediğini, evinin adresini vermediğini söylemişti. Hatta bu gencin polis tarafından gönderildiğine inanıyordu. Gençle neler konuştuğunu olduğu gibi anlatmıştı. Zaten ortada saklayacak bir şey yoktu ki. Genci hiçbir suça teşvik etmiş değildi. O gencin sorguya çekildiği zaman olayı başka türlü anlatması için ya gizli ajan, ya aşağılık bir yalancı, ya da deli olması gerekirdi. Zaten Nazım'a, sen bu genci suç işlemeye teşvik etmişsin, o böyle söylüyor dememişlerdi. Kovuşturma sonunda kesinlikle aklanacağına inanıyor. Cezaevinde hiç kimseyle konuşmadan tek başına bir odada kalıyor ve gününü nasıl geçireceğini bilmiyordu. Piraye de eşini teselli etmeye çalışarak ona moral verecek mektuplar ve okuyacak kitaplar gönderiyordu. Ona çok sıkıldığın zaman beni hatırla, sen orada sıkıldığın zamanlar ben burada hastalanıyorum diye yazıyordu. Piraye kendini dünyanın en mutlu kadını sayıyordu. Çünkü kocası ilk hapse düştüğünden beri ona sürekli aşk mektupları yolluyordu. Bu çeşit mektuplar alan bir kadının mutlu olmaması için deli olması gerektiğine inanıyordu. Kocası suçsuzdu. En yakın zamanda mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktı. Moralini hiç bozmadan sarp etmesi ve çıkacağı günü beklemesi gerekirdi. Nazım'ı cezaevinde avutan tek şey de Piraye'den aldığı mektuplardı. Kış gelmişti, kar yağıyordu, gökyüzü kurşuni ve kurşun gibi ağırdı. Nazım karısından gelen mektupları kim bilir kaç kez okuyor ve belleğine işliyordu. Ömründe hiç bu kadar kederli fakat hiç bu kadar da dinlendirici ve ferah yazı okumadığını düşünüyordu. Son derece kederliydi ama içi çok ferahtı. Keder ile ferahlığın bir insanın yüreğinde böyle birleşeceklerini hiç ihtimal vermemişti. Cezaevine düşmesinin 50. gününde de karısına şöyle yazıyordu. Bu 50 gün bütün insanlardan, insan sesinden ve insan yüzünden uzak, tek başıma geçen şu 50 gün beni yeni bir dünyaya soktu. Kendimi dinledim. Yalnız kendi yüzümü gördüm ve kendi sesimi duydum. Kendimde sen varsın. Yüzüm yalnız senin yüzüne benziyor ve ben sensiz boş bir kalıbım. Velhasıl dehşetle mahzun ve dehşetle ferahım karıcığım. Nazım'ın böyle haksız yere tutuklanması bütün yakınlarını perişan etmişti. Annesi Celile Hanım ve kardeşi Samiye neye uğradıklarını bir türlü anlayamıyorlardı. Aile içinde büyük saygınlığı olan Ali Fuat Cebesoy'dan yardım istemek akıllarına geldi. Cebesoy belki de Şükrü Kaya'nın desteğiyle bu haksızlığı Atatürk'e duyurabilirdi. Celile Hanım Ankara'ya giderek Ali Fuat Paşa'yı gördü ve oğlunun başına gelen bu felaketi anlattı. Paşa'nın da gözleri dolmuştu. Merak etmeyin, elimden geleni yapacağım dedi. Atatürk o günlerde Gemlik'te ipek fabrikasını geziyordu. Ali Fuat Paşa da geziye katılanlar arasındaydı. Atatürk'ü durumu anlatabilmek için fırsat bekliyordu. İlk önce Şükrü Kaya ile görüştü. O böyle bir girişime hiç sıcak bakmadığını belirttikten sonra Cebeso'ya "Aman paşam," dedi. "Bunun hiç sırası değil biliyorsun. Atatürk Feridun Paşa'nın işlerine karışmak istemez. Nazım'la da uğraşan mareşal olduğuna göre Atatürk bu girişimden hiç hoşlanmayacaktır. Şimdilik sen bu işten vazgeç." Cebesoy da Şükrü Kaya'yı dinledikten sonra durumu Atatürk'e durmaktan vazgeçti. Günler geçmek bilmiyor ve Nazım kendine yüklenmek istenen suçların ve iftiraların ağırlığı altında deliye dönüyordu. Artık mahkemeye çıkması kesinleşmişti. Kendi kendine şöyle diyordu: "Bu tanımadığım, hatta polisliğinden bile şüphelendiğim ve topu topu bir saat kadar gördüğüm bir insana direktif verecek kadar deli, aptal ve eşek miyim? Bu direktifin bir tek delili nerede?" Sonunda duruşma günü geldi çattı. Nazım aklanacağını umuyordu, hiç de öyle olmadı. Yönetim Nazım'ı kesinlikle susturmaya karar vermişti. Mahkeme, yöneticilerin direktifleri doğrultusunda Nazım'ı 15 yıl hapse mahkum etti. Nazım birkaç gün sonra annesine şunları yazdı: "Anneciğim, maalesef Dreyfus hadisesine benzer bir kararla 15 seneye mahkum edildim. En küçük bir kanuni suçum olmadan verilen bu kararı temiz ettim. Senin tabirinle inşallah temiz bu fahiş hatayı düzeltir. Üzülme, daha bir ümit var demektir. O ümit de boşa çıkarsa ne yapalım anneciğim? Yapmadığım, alakam olmayan bir suçun cezasını çekeriz. Yani bu yıpranmış vücut 15 seneye dayanırsa 52 yaşında bir sakat olarak hürriyetime kavuşurum. Temenni et ki o günü görmeyeyim. 52 yaşında sakat bir gövde ve söndürülmüş bir kafayla yeryüzüne çıkmaktansa içeride kakırdamak daha hayırlı. Seni çok göresim geldi. Ne olur ne olmaz. Dünya hali. Bir kere daha göreyim seni. Kabilse hemen Ankara'ya gel. Burada kalacak yerin vardır. Bir iki defa beni görmeye gelirsin. Seni bekliyorum anneciğim." Nazım 15 yıl mahkumiyet kararını bir türlü içine sindiremiyordu. Ama zamanla kendini buna alıştırdı. Uzun bir hastalıktan kalkmış gibiydi. Odasında şarkılar söylüyor, şiirler yazıyor ve Piraye'ye mektuplar gönderiyordu. Duruşmada çok iyi bir savunma yapmıştı. Zaten ortada ne vardı ki? Onu 15 yıla mahkum etmek için yargıçların kör olması gerektiğine inanıyordu. Adı Nazım Hikmet olduğu için kendisine bu cezanın verildiği kanısındaydı. Nazım Hikmet'i diri diri mezara gömmek istemişlerdi. Askeri temize, yani askeri yargıtaya güveniyor ve 2-3 aya kadar kararın bozulmasını bekliyordu. Ne umutluydu, ne umutsuz. Kararı beklerken de Piraye'ye sevgi dolu mektuplar yazmaktan geri kalmıyordu. Karardan 2 gün önce yolladığı bir mektupta şöyle diyordu: "Karıcığım, kol saatim bozuldu. Ben de mekanizmayı çıkardım ve içine sizin resimlerinizi koydum. Şimdi saate bakmıyorum çünkü saat mevhumumu kaybettim. Bileğimde senin mini mini başına bakıyorum. Kuvvetliyim karıcığım. Her şeye rağmen yaşamak istiyorum. Ölmeyeceğim. Ve çok sonra da olsa ıstıraplarının sonunda seni mesut edeceğim." Sonunda askeri temizden karar çıktı. Hiç umulmadık, adalet dışı, tepeden inme bir karar. Askeri yargıçlar 15 yıllık mahkumiyet kararını onaylamışlardı. Böylece yasal yollar tükenmiş oluyordu. Adalet bu muydu? Hava kurşun gibi ağırdı. Nazım için adalet diye bir şey yoktu artık. Tüm umutlar yok olmuştu. Bu 15 yıl nasıl geçerdi? 15 yılın sonunda Nazım hala ayakta durabilecek miydi? Ne yabancı ülkelerden bir beklediği vardı, ne de kendisi gibi düşünenlerden. Dünyanın ve Türkiye'nin koşullarının yakın bir tarihte değişmesini hiç bel bağlamıyordu. Kalan yıllarını artık rutubetli ve küflü hapishane odalarında, belki de taşlar üzerinde geçirecekti. Beterin beteri de vardı. Şimdi kendisini Sinop ya da Diyarbakır cezaevine yollayabilirlerdi. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya hemen bir mektup yazarak cezasını Ankara'da ya da İmralı'da çekmek istediğini belirtti. Bakanın kendisine olumlu bir yanıt vermesini pek beklemiyordu. Ama Şükrü Kaya geçen yıl ona yardım edeceğini söylememiş miydi? Ne şartla? Rejimin hizmetinde olması şartıyla. Nazım Şükrü Kaya'ya, ötekilere ve dönek yoldaşları ödün vermemenin cezasını işte böyle çekecekti. Temiz'in kararı kesinleştikten sonra Haziran ortalarında Nazım'ı askeri cezaevinden alıp Ankara cezaevine yolladılar. Donanma davası. Nazım'ın çilesi bitmiyordu. Tam o sıralarda askeri savcılık yeni bir olaya el koydu. Donanma operasyonu. Nazım'a karşı hala cadı kazanları kaynatılıyordu. Nazım daha Ankara cezaevindeyken emniyet güçleri yeni bir olay yarattılar. O dönemin ünlü komünistlerinden Doktor Hikmet Kıvılcımlı ile eşi 15 Nisan 1938'de gözaltına alındılar. Nedeni de bazı gençlerin bir kitapçı dükkanında Hikmet Kıvılcımlı ile Nazım Hikmet'in kitaplarını alıp okumaları ve dağıtmalarıydı. Kitabı okuyanlar arasında Yavuz Zırhlısı'nda görevli bir assubay ile birkaç genç vardı. Bu gençlerin biri sonradan ünlü bir yazar olan Kerim Korca'nın kardeşi Haydar, diğeri de ileride ünlü bir romancı olan Kemal Tahir'in kardeşi Nuri'ydi. Zaman geçiyor, Ankara cezaevindeki Nazım da bütün mahkumlar gibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çıkarılacak aftan yararlanarak cezasının indirilmesini bekliyordu. Ama Sinop'a yollanması olasılığı da vardı. Bereket öyle olmadı. Nazım İstanbul'a gönderildi. Orada eşini, annesini ve yakınlarını sık sık görebileceği için seviniyordu. Ama ne yazık ki Nazım'ın bu sevinci çok kısa sürdü. Bir sabah bir deniz subayı ve birkaç bahriyeli İstanbul cezaevine gitmeden önce Nazım'ı kollarına kelepçe vurarak köprünün Galata ucundaki Kadıköy iskelesine sürüklediler. Nazım neye uğradığını anlayamıyordu. Rıhtımda birikenlerin şaşkın bakışları altında onu oradan askeri bir motorla Yavuz Zırhlısı'na taşıdılar. Suçu neydi? Kendisini gemiye götürenler bunu bilecek durumda değillerdi. Komutandan öyle emir almışlardı. Denizciler, Nazım'ın büyük bir suç işlediği kanısındaydı. Ama cezaevinde olan bir kişi dışarıdan nasıl yeni bir suç işlemiş olabilirdi ki? Onun bileklerine kelepçe vuranlar bunu elbette bilemezlerdi. Denizciler Nazım'ı motordan çıkararak güverteden sulara uzanan bir merdivene doğru ittiler. Elleri bağlı olan şair bir anda denizde yuvarlanabilirdi. İte kaka kendisini güverteye çıkardılar. Neydi Nazım'ın bu başına gelenler? Bu tam bir komploydu, onu yok etmek için düzmece bir olay. Kısa bir süre sonra Nazım'ı eski bir askeri taşıt gemisi olan Erkin'e yolladılar. Erkin, denizaltı filosunun ana gemisiydi. Yani denizaltılara hizmet veriyordu. Gemi Büyükada ve Heybeli açıklarına demirlemişti. Nazım'ı erlerin abdesthanesine kapattılar. Yerler sidik ve pislik içindeydi. Oranın uzun bir süredir temizlenmediği anlaşılıyordu. Kokular insanın genzini tıkıyordu. Nazım uzun bir süre orada bekledikten sonra güverteye çıkarıldı. Bir assubay, "Arkana bakmadan koş!" diye haykırdı. Nazım dehşet içinde koşmaya başladı. Herhalde arkamdan ateş edecekler diye düşündü. Güvertenin ucuna gelince başçavuş, "Yeniden koş!" diye bağırdı. Nazım kaç kez koştuğunu anımsamıyordu. Sonra "Dur artık!" diye haykırdılar. Durdu. Ter içinde kalmıştı. Asık suratlı başçavuş, "Cezanı böyle çekeceksin," dedi. Sonra kendisini alt katlardaki ambarlara indirdiler. Demek ki amaçları öldürmek değil, işkence etmekti. Nazım gemide yalnız değildi. Kemal Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte 30 kadar solcu da Erkin'e kapatılmıştı. Aralarında konuşmalarına izin verilmiyordu. Bir süre sonra Nazım'ın yakınlarına mektup yazmasına lütfen göz yumdular. Askerler Nazım'ın akrabalarından ve yüksek görevde bulunan bazı yakınlarından, özellikle Ali Fuat Paşa'dan, yazar ve sanatçı dostlarından çekindikleri için işkence konusunda çok ileri gidemiyorlardı. Annesi Celile Hanım ile Piraye, günlerdir Nazım'dan haber alamadıkları için çılgına dönmüşlerdi. Sonunda Celile Hanım oğlunun Erkin gemisinde olduğunu öğrenince, kızı Samiye ile birlikte Erenköy'de oturan Amiral Şükrü Okan'ı görmeye gitti. Celile Hanım, kapıyı açan evlatlık kıza, amirali görmek istediklerini söyledi. Kız onları misafir odasına aldıktan sonra, "Kim geldi diyeyim hanımefendi?" diye sordu. "Enver Celalettin Paşa'nın kızı sizi görmek istiyor," dersiniz. Amiral, bunu duyar duymaz misafir odasına gelip Celile Hanım'ı saygıyla karşıladı. "Hanımefendi, çok mutlu oldum," dedi. "Pederinize büyük saygım vardır. Emirleriniz nedir acaba? Ne yapabilirim?" Celile Hanım gözlerinden yaş boşalarak anlatmaya başladı. "Amiralim, ben Enver Celalettin Paşa'nın kızıyım. Ailemizde ordunun üst kademelerine yükselmiş kimseler vardı. Ali Fuat Paşa da yakınımızdır. Onlara özenerek ben de Nazım'ın deniz subayı olmasını istemiştim. Ne yazık ki olamadı. Nazım'ın bu başına gelenleri bir türlü anlayamıyorum. Oğlum asla vatanına ihanet edemez. Milletini ve halkını çok sever. Çok kötü bir iftiraya uğradığına inanıyorum. Bir gün mutlaka aklanacaktır. Ama lütfen izin verin de kendisini bir kez göreyim." Amiral Şükrü Okan çok duygulanmıştı. "Telaşlanmayın hanımefendi," dedi. "Üzülmeyin, oğlunuzla sizi görüştüreceğim. Yarın ya da müsait olduğunuz bir başka gün sizi gemiye çıkarabilirim." "Peki ama gemiye nasıl gideriz?" "Gemi Silivri'de. Oraya gelin, resimde göreceğiniz motorun kaptanına benimle görüşeceğinizi söyleyin, sizi bana getirir." Celili Hanım ertesi gün kızı Samiye ile birlikte Sirkeci'den bir otobüse binip Silivri'ye gitti. Rıhtım'da askeri deniz motorunu buldular. Motor onları Yavuz gemisine çıkardı. Bir emir subayı onları amirale götürdü. Şükrü Okan yine aynı nezaketle Celili Hanım'ı karşıladıktan sonra bir subay çağırttı. "Bu hanımefendiler Nazım Hikmet'in annesi ve kız kardeşidir," dedi. "Kendilerini alıp Erkin gemisine götürün, emirlerimi söyleyin, Nazım'la görüştürsünler." Celili Hanım ile Samiye, Yavuz'a yanaşmış bir motora bindirildiler. Erkin'e gidiyorlardı. İkisi de heyecandan titriyordu. Erkin'in merdivenlerinden çıkarak geminin salonuna alındılar. Orada üst düzeyde subaylar oturuyordu. Onları getiren subay, amiralin emrini içlerinden birine duyurdu. Bunun üzerine Celili Hanım ile Samiye'yi köşede yuvarlak bir masaya oturttular. Çavuşlardan biri de Nazım'ı almaya gönderildi. Birkaç dakika sonra karşılarında Nazım'ı gördüler. Nazım çok şaşırmıştı. Subayların şaşkın bakışları arasında annesini ve kardeşini kucakladı. Sonra masaya oturdular. Üç subay da yanlarına oturdu. Konuşmaları dinliyorlardı. Nazım neşeli olmaya çalışıyordu. Havadan sudan sorular soruyor ve kendi durumunu anlatmaktan çekiniyordu. Erler de onların oturduğu masaya yemek servisi yapıyorlardı. O ara subaylardan biri şöyle dedi. "Nazım Bey, yemeğinizi soğutmayın. Bana mı söylüyorsunuz?" "Tabii efendim, gayet tabii, size." "Müsaade ederseniz ben gider yemekten sonra gelirim. Annem ve kardeşim yemeklerini yesinler." "Hayır efendim, burada hep beraber yiyeceksiniz." Nazım şaşkınlık içindeydi. Annesi subayların en kıdemlisini, "Şu anda çok mutluyum," dedi. "Sizler gibi kibar, anlayışlı Bahriye subaylarının arasında bulunan oğlumdan endişe etmiyorum. O harp okulunda yapılan kaba muameleye maruz kalmayacak oğlum." Nazım annesinin sözünü kesti. "Anne," dedi, "konuştuğunuz subay harp okulunda beni suçlayan savcı Şerif Budak'tır. Tanıştırırım." Celili Hanım'ın yüzü al al oldu. Kendisini toparladıktan sonra savcıya, "Benim babam da paşaydı," dedi. "Kara paşası." Savcı biraz soğuk bir havada yanlarından ayrıldı. Celili Hanım ile Samiye bir süre sonra Nazım'a hiç doyamadan gemiden ayrıldılar. Nazım yeni beklentiler içindeydi ama gemide ne kadar kalacağını bilmiyordu. Piraye'ye bir mektup yazarak çamaşırlarını, battaniyesini ve yastığını oraya gemiye göndermesini istedi. Piraye'nin annesi ve kardeşiyle birlikte gemiye gelmemesi Nazım'ı çok üzmüştü. Neden Piraye onlarla birlikte değildi? Nazım bu soruyu annesine sormaktan çekinmişti ama şöyle düşünüyordu. Piraye ötekilerin Yavuz'a gidebileceklerini asla ihtimal vermemiş, onun için onlara katılmamıştı. Bir de şu vardı, Piraye Nazım'ı görünce durmadan ağlayacak ve herkesin morali altüst olacaktı. Nazım'ın gemideki günleri geçmek bilmiyordu. Her gün lombozlardan denizi seyrediyor ve düşler kuruyordu. Hiç parası da kalmamıştı. Piraye'ye yazdığı bir mektupta, "Mümkünse bana 2-3 lira gönder," diyordu. "Fazlasını bulmak için uğraşma, 2 lira bana yeter. Nasıl olsa karavana çıkıyor. Cigara ve gazete parası. Çorabım da kalmadı. Bana çorap yollamayı unutma. Bana kitap da yolla. Anlıyorum ki uzun seneler ömrümün 3 ihtirası olacak. Seni uzaktan görmeye mahkum olmanın acısı, kitaba doyamamak ve istediğim gibi yazamamak." Günler geçiyor. Nazım duruşmasını başlamasını bekliyordu. Erkin gemisi Silivri'den İstanbul açıklarına, adaların önüne gönderildi. Gemi Haydarpaşa açıklarından geçerken, Nazım kıyılarda Piraye ile dolaştığı yerleri görüyor ve içi sızlıyordu. Bir süre sonra Erkin gemisinde subayların yemek salonu, komünist sanıkları yargılayacak mahkeme salonuna dönüştürüldü. Kurul 15 üyeden oluşuyordu. Üyelerin 14'ü subay, yalnız biri hukukçuydu. Subay üyeler, donanma komutanının emrinde çalışanlar arasından seçilmişti. Kurul başkanlığına Amiral Hüsnü Gökdeniz getirilmişti. Savcılığa da sonradan ünlü bir tarih yazarı olan Haluk Şahsuvaroğlu ve sonradan amiralliğe yükselen Fahri Çoker atanmıştı. Sanık sayısı 30 kadardı. Genelkurmay sanıkların mutlaka mahkum olmasını istiyordu. Bu konuda yargıçlara emir verilmiş gibiydi. Kuruldaki hakimlerden biri şöyle diyordu. Bugünkü durumda siyaseti bu kadar dağılmış bulunan başçavuş, üst çavuş ve erler, bugün bir şey yapmamış olsalar bile bu gidişle mutlaka donanmaya, orduya ve memlekete zarar vereceklerdir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. Yani bunlar potansiyel suçludur. İleride suç işleyebilirler. Bunları şimdiden mahkum etmek gerekir. Böyle bir mantıkla mahkemenin sanıkları aklaması elbette düşünülemezdi. Sanıkların ellerindeki kitapların zararlı olup olmadığı konusunda Adalet Bakanlığı'ndan bilgi istendi. Bakanlık kitapların hiçbirinin yasaklı olmadığını bildirdi. Ama ne önemi vardı? Bakanlığın görüşü savcının umurunda değildi. Savcı şöyle diyordu. Biz bu davada delil arayacak kadar saf değiliz. Bunlar bugün bir şey yapmamışlarsa yarın yapacaklardır. Bu kafada olan mahkeme üyelerinden adil bir karar beklenebilir miydi? Mahkeme başkanı Amiral Gökdeniz ise hukukçu olmadığı halde adalete inanan bir insandı. Ortada hiçbir şey yok. Bu çocuklara yazık ediyorsunuz. Donanmaya kötülük ediyorsunuz diyecek oldu. Hiç olur mu? Başkanı görevden alıp yerine başka birini getirdiler. Nazım'ın suçu donanma personeli arasında muhtemel bir ayaklanmayı kışkırtmakmış meğer. Ama kendisinin bu konuda sanıklara direktif verdiğine dair hiçbir kanıt yoktu. Olmasın, mahkeme kararlıydı. Nazım'ı 20 yıl hapse mahkum ettiler. Nazım'ın 15 yılda Harbiye olayında mahkumiyeti vardı. Yani toplam 35 yıl hapis. Ama ceza kanununun bazı maddelerine göre bu iki mahkumiyet birleşince ceza 28 yıla indirildi. Bu karardan sonra Nazım Erkin gemisinden alınarak İstanbul Tevkifhanesi'ne gönderildi. 11. ayrımın sonu sayfa 141.